چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemiz ile sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yeni bir Çeşme Cihan programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Yine Türkiye'yi, bölgemizi ve dünyayı konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Bağcı ve Ufuk Ural ile birlikte programı sunuyoruz. Teknik Masada Recep Özlem bizlere katkı sunuyor. Başlarken iletişim adreslerimizi verelim. Twitter ve Facebook adreslerimiz aynı. Çeşme Cihan TR. Mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün Batı'nın terörle imtihanını konuşacağız. İki değerli konuğumuz var. İlki İstanbul Milletvekilimiz, Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Sayın Ahmet Berat Çonkar. Sayın Vekilim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
İkincisi bu konularda çalışmalar yapan Orsam Araştırmacısı Doktor Göktuğ Sönmez. Göktuğ Bey siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bugün dediğimiz gibi Avrupa'yı ve biraz Amerika'yı, özetle Batı'yı konuşacağız. Ondan önce Batı'daki terör söz konusu olduğunda bizim devlet yetkililerimiz son derece objektif bir şekilde net bir duruş sergiliyorlar. İlkeli bir durum sergiliyorlar. Charlie Hebdo olayında da bunu biliyoruz. Fransa'da olduğunda bizim devlet yetkililerimiz her türlü teröre neresinden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, ne adına olursa olsun karşı çıktılar ve orada bulundular. Ama çok benzer bir şeyi maalesef Batı'da gözlemleyemiyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin bir terör örgütü PYD desteğine baktığımızda, keza yine bu hafta Avrupa Parlamentosu, Türkiye raportörü Katy Piri'nin akıllara zayan PKK bizim için tehdit değildir açıklamasına baktığımızda, Batı'nın terör karşı hiç de ilkeli bir tutumunun olmadığını net olarak gözlemleyebiliyoruz. Sayın Vekilim, isterseniz sizinle başlayalım. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii Kudret Hocam, öncelikle şunu ben vurgulamak istiyorum. Bizim batılı siyasetçilerle olan iletişimimizde, karşılıklı temaslarımızda tespit ettiğimiz bir gerçek var. Batılı siyasiler hadiselere kendi çıkarları açısından bakıyorlar. Yani onlar için geçerli olan kendi dünyaları ve kendi çıkarları. Bizim alanımız, bizim yaşadığımız bölge, Müslüman coğrafya, Türkiye aslında pek çoğu açısından bir öteki olarak algılanıyor. Ve bu çerçevede de bizim yaşadığımız terörle ilgili mevzular onların gündeminde aslında çok da fazla yer işgal etmiyor. Burada çok ciddi bir çifte standart ve ilkesizlik olduğunu ben çok net olarak size söyleyebilirim. Özellikle Batı'nın kendisinin savunduğunu iddia ettiği değerler noktasında aslında dar kapsamlı, bölgesel, kendi çıkarları doğrultusunda bu değerleri savunduğu anlaşılıyor. Yani İslam coğrafyası veya Batı dışı coğrafyalar düşünüldüğü zaman aynı ilkeler ve değerlerin buralar için geçerli olmadığı gözüküyor. Özellikle Katy Piri'yi vurguladınız. Ben bir dönem Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu eş başkanı olarak da görev yaptım mecliste. Orada Katy Piri ile olsun Avrupa Parlamentosu'ndan siyasetçilerle muhatap olduğumuz dönemler oldu. Benim gördüğüm şuydu. Bu şahıslar özellikle Avrupa'da marjinal sol görüşlü siyasetçilerin yönlendirmeleriyle bırakınız bizim terörle olan mücadelemizde yanımızda durmayı, tam tersine teröre sempati duyan, bir anlamda terör örgütlerine alan açmaya çalışan bir takım çaba ve faaliyetler içerisine girdiler. Bizim Ankara'da en ağır sivil hasar verdiğimiz, birçok şehidimizin, gazimizin olduğu PKK-YPG'nin intihar saldırıları olduğu dönemde kalkıp Diyarbakır'da maalesef ki PKK yandaşlarının bulunduğu bir ortamda onlara destek verir açıklamalar da bulundu.
Keza 15 Temmuz'daki uzunca sessizlikleri.
Aynı şey 15 Temmuz'da da yaşandı, aynı ilkesizlik. Burada demokrasi mücadelemizde biz onları da yanımızda görmedik. Darbeye karşı tutumları noktasında da çok maalesef sığ söylemlerle, samimiyetsiz yaklaşımlarla onları tespit etmiş olduk. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Batı'nın terörle ilgili mevzuda Türkiye'yi doğru anlamamasının yanında ön yargılı ve çıkarcı davrandığını ve terörü de yeri geldiği zaman kendi menfaatini geliştirecek bir enstrüman olarak da maalesef ki kullandığını tespit edebiliriz.
İkinci sorumda onu da soracaktım. Belki orada biraz daha açarsınız. Esasen Avrupa'yı ya da Amerika'yı, özetle Batı'yı bu konularda eleştirirken terör konusunda ilkeli bir tutum almasını beklerken onlardan bir medet umuyor değiliz. Onlardan kendilerinde olmayan bir şey istiyor değiliz. Yani eğer insan hakları diyorlarsa, eğer özgürlük diyorlarsa, eşitlik diyorlarsa çok fazla adalet demiyorlar ama diğer kavramlar da son derece değerli ve önemli kavramlardır. Bu kavramlarla tutarlı olmalarını bekliyoruz. Kendilerinin değer verdiği kavramları pratikte de görmeyi arzuluyoruz. Göktuğ Bey, siz ne eklemek istersiniz aynı soru açısından?
Şimdi tabii burada yani hem bir ilkesizlik hem de bir art niyet olduğunu da belki düşünmek mümkün. Yani netice itibariyle özellikle bunu birkaç meselede çok yakinen gördük. Özellikle şu Afrin operasyonu bağlamında gördüğümüz belki en güncellerinden bahsetmek gerekirse Katipiri'nin yanında o açıklamanın hemen arkasında Belçika'dan bir ses geliyor. Türkiye'nin üyeliği yerine bir ayrıcalıklı ortaklık meselesi daha önce gündeme de gelmişti Almanya, Avusturya, Fransa tarafından. Sonra Fransa'dan bir ses geliyor. Türkiye'nin bu eylemleri bir işgale dönüşmesin şeklinde. Tam böyle bir operasyon sırasında bu açıklamaları. Biraz öncesine gittiğimizde Amerikalı iki komutan, biri bu YPG'nin adının değiştirilme sürecinde Amerika'nın dahli olduğunu adeta dalga geçercesine ifade ediyor. Arkasından bir başka Amerikalı komutan kelimeleri dahi karıştırarak YPG'yi PKK olarak önce anıp ondan sonra düzeltmeye çalışıyor. Dolayısıyla aslında hem bir ilkesizlik var hem de bir art niyet olduğunu da söylemek mümkün bu bağlamda. Yani kendi stratejik dizaynları açısından da arkasında durdukları örgütün bugün YPG'den bahsediyorsak nüfusu itibariyle Suriye'de %11 nüfusu belki temsil ederken Kürt nüfusu genel itibariyle ki Kürt nüfusun hepsinde YPG'yi desteklemediğini ve YPG'nin kendisini desteklemeyenlere nasıl zalimce muameleler yaptığını da biliyoruz. Bu örgüt %24 civarında Suriye'de bir alan kontrol ediyor. Yani stratejik dizaynları itibariyle de bugün bir kafa karışıklığı, bir strateji hatası yaptıkları yabancı uzmanlar tarafından da dönem dönem cılız da olsa ifade ediliyor.
Evet, çok önemli tespitler bunlar. Yüzyıllık tarihe baktığımızda genellikle bazı kavramların Batılılar tarafından çok öne çıkarıldığına şahit oluyoruz. Herhalde yüzyılın başında medeniyet kavramına çok vurgu yapılıyor ki ama o kavramı kendi lehlerine çok kullandıkları için Akif Üstad merhum herhalde o nedenle medeniyet dediğin tek çıkarmış canavar diyor. Daha sonraki yıllara bakıldığında insan hakları kavramı belki diğer bazı kavramlar çok daha araçsallaştırılıyor. Bugün ise çok kullanılan bir kavram ya da suçlama teröre destek verdiği. Batılı ülkeler pek çok ülkeyi teröre evet. destek vermekle suçluyorlar. Ama az önce de ifade ettiğimiz, sizlerin de işaret ettiği noktada çok net şunu herhalde söylemek gerekir mi ya da bu konuda ne dersiniz? Batılı ülkeler başkalarını teröre destek vermekle suçlarken kendileri esasında dış politika terörü dış politika unsuru olarak mı kullanıyorlar?
Kesinlikle bu tespiti yapmak mümkün. Bizim gördüğümüz özellikle batılı devletlerin dış politika dizaynlarında özellikle istihbarat çalışmaları daha çok terör örgütlerinin kontrol edilmesi, yönlendirilmesi ve o ülkelerin çıkarlarının gerektirdiği şekilde kullanılmasını içeriyor. Biz bunu pek çok görüşmelerimizde, ben Afganistan'da özellikle üst düzey siyasetçilerle yaptığımız görüşmelerden net olarak biliyorum. Yer yer çatışmaların yaşandığı süreçlerde batılı devletlerin Taliban'a silah desteği verdiği noktasında net tespitleri olduğunu, bunları tescil ettiklerini, raporladıklarını dahi söylüyorlar. Aynı şeyi biz biliyorsunuz PKK sürecinde yaşadık. DAEŞ'e verilen silahlar, Amerikan veya Batılı ülkelerin silahlarının bu örgütler tarafından kullanıldığını görüyoruz. Zaten PKK'ya, YPG'ye verilen destek artık açık bir şekilde ortaya çıktığı için burada aslında çok da fazla tartışmaya bir mahal de kalmadı. Son dönemde bunu maalesef ki açıktan yapar hale geldiler. Burada özellikle bizim NATO ittifakı içerisinde bulunan bir ülke olarak ve terörle mücadelede de ortak bir çaba içerisinde olan ülke olarak bunun Türkiye'ye karşı yapılabilmiş olması ise çok trajik bir durum. Yani trajikomik bir durum. Çünkü bu ülkeler birbirlerinin güvenliğinden sorumlu aynı zamanda. Yani güvenliğin bölünemezliği ilkesi çerçevesinde NATO ittifakı içerisindeki tüm ülkeler bireysel anlamda tüm diğer ülkelerin güvenliğinden de sorumlu. Ama burada biz maalesef ki bunun tam aksini görüyoruz. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüyle bir NATO müttefikinin ittifak yaparak Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini görüyoruz ki bu gerçekten artık masaya ciddi anlamda yatırılması gereken bir durum. Son dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara baktığımız zaman bu eleştirilerimizin, bu haklı eleştirilerimizin belli çevrelerde artık yankı bulduğunu hissediyoruz, görüyoruz. Bu yanlışın, bu saçmalığın artık bitmesi, buna bir son verilmesi gerektiği konusunda düşünce kuruluşlarında olsun, Amerikan Savunma Bakanlığı'nda olsun veya emekli bir takım bürokratlardan olsun ben bazı sağduyulu açıklamaların gelmeye başladığını görüyorum. Bu açıdan özellikle Amerika içerisinde bu yanlış süreci bu noktaya kadar taşıyan bunlar generaller olabilir, Savunma Bakanlığı yetkilileri olabilir veya istihbarat olabilir. Bu hatalarından bir an önce dönmeleri gerektiğini düşünüyorum. İlkesel veya değersel açıdan olmasa bile sadece NATO ittifakının Amerika'ya yüklediği sorumluluklar açısından da Amerika çok ters bir konumda kalmış durumda. Bir anlamda terörü açıktan destekleyen bir ülke konumuna düşmüş durumda. Bunun yargısal anlamda da, kriminal anlamda da Amerika'nın başına dert açacağını düşünüyorum.
Evet. Teşekkürler Göktürk Bey. Aynı soruyu size de soracağım ama belki şunları birleştirerek de cevap verebilirsiniz. Elbette Avrupa'da da Amerika'da siyasal yapıcılar sadece siyasal elitler değil. Ülke yönetenler böylesi bir çifte standart içerisinde olabilirler ama elbette orada makul düşünen entelektüeller de vardır. Yazarlar, akademisyenler, özgür düşünen insanlar da vardır. Sizce onlar bu çifte standarda yeterince karşı koyabiliyorlar mı? Seslerini yükseltebiliyorlar mı?
Deminki sorudan başlayarak cevaplamaya çalışayım. Öncelikle aslında biraz da bu devletlerin terörü ve terör örgütlerin destekleme noktasında tarihsel olarak nereden bu tecrübeyi edindikleri ya da bu hareket tarzını geliştirdikleri noktasında aslında bu Soğuk Savaş yıllarına dayanan bir süreç. Özellikle Brejnev döneminde Sovyetlerin batıda aşırı sol örgütleri desteklemesiyle başlayan süreç batı ülkelerine de bir daha az finansal kaynak ve daha az insan kaynağı kullanarak diğer ülkelerdeki, diğer coğrafyalardaki terör örgütlerini kullanmak suretiyle savaşları yürütme noktasında bir fikir verdi. Aslında bugün işte El-Kaide dendiğinde de ondan sonra Zevahir-i Zarkavi arasındaki çekişme dolayısıyla ortaya bir IŞİD gerçeği çıktığında da bunun en arka planına gittiğimizde bir Afgan cihadı görüyoruz. Afgan cihadında batılı ülkelerin desteğini ama sonra sürecin kontrollerinden çıktığı bir tecrübeyi de görüyoruz. Şimdi bu itibarla baktığımızda bugün gelinen noktada YPG'ye verilen desteğin demin dediğim gibi bir stratejik hatayı yarın öbür gün doğurması oldukça mümkün ki hali hazırda da işte Berlin'de, Brüksel'de ya da Paris'te bu insanlara alan açıldığını çok iyi biliyoruz. Yarın öbür gün bu ülkeler terörün bir bumerang olduğunu, bir cepte taşınan bir akrep olduğunu hissedecekler muhtemelen. Ve bunun için bir değişikliğe gitmeleri gerekiyor. Bu değişikliği dediğiniz gibi aslında belki oradaki akademisyenler, belki oradaki siyaset yapıcıların hazırlaması, bu altyapıyı hazırlaması gerekiyor. Böyle bir aklı selimin olmadığını tamamen söylemek doğru olmamakla beraber öte yandan da bir yoğun propaganda gerçeği var ve bu gerçek itibariyle de bu seslerin biraz şu an cılız kaldığını söylemek mümkün. Ve bu propagandanın işte YPG özelinde mesela konuşuyorsak YPG'de kadın savaşçılar meselesi üzerinden falan da desteklendiğini görüyoruz. Böyle de bir dezenformasyon meselesi olduğunu. Ama işin gerçeğine baktığımızda bugün Batı'da bile işte Uluslararası Af Örgütü olsun, Human Rights Watch olsun, bunlar dahi YPG'nin kendi alanında yaptığı insan hakları ihlallerini, işte çocukları bir savaşçı olarak kullanma stratejilerini aslında belgeliyor. Dolayısıyla bu aydınların belki bu verileri, bu raporları da doğru şekilde kullanarak kendi kamuoylarına daha yüksek sesle aktarması gerekecek önümüzdeki süreçte.
Çok doğru. Belki daha sonra bu konuda neler yapılabilir onları da soracağım ama ondan önce birkaç konuya daha değinsek doğru olacak herhalde. Yine yayın organlarına bakıldığında ben uluslararası yayınları sıklıkla dinliyorum. Kullanılan dil de gerçekten oldukça sorunlu. El-Kaide Amerika'daki o faciaya neden olduğunda kimse Amerika'nın bu haklı mücadelesini Araplarla mücadelesi olarak görmedi. El-Kaide lideri Usame bin Laden Pakistan'da öldürüldüğünde Laden Pakistan'da Amerika hiçbir şey yapıyor demedi. Haklı olarak daha önce yaptıkları elbette yaptıklarının hesabını verecekti. Ama şimdi Türkiye'nin çok haklı olarak verdiği mücadeleye karşısında söylenilen dil, kullanılan retorik oldukça sıkıntılı. Sanki orada hiçbir sorun yokmuş, sanki YPG diğer etnik grupları temizlemiyormuş, orada bir özgürlük mücadelesi veriliyormuş gibi çarpıtılıyor. Türkiye'nin Kürtlere karşı olduğunu, en ılımlı söyleyen Kürt savaşçılara karşı şeklinde bir ifade kullanılıyor. Bir teröre karşı mücadele olduğu görmemezlikten geliniyor. Buna ne dersiniz? Ya medyanın bu dilini nasıl değerlendirirsiniz?
Ben şöyle yorumluyorum. Yani özellikle Batı'daki ana akım medyada ben bu konuda çok ciddi bir politik tasarım olduğunu, siyasi bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Ve bölgenin bir anlamda bölünmesi, parçalanması ve dört ülkenin içinden kopartılan parçalarla birlikte bir Büyük Kürdistan projesinin aslında bu medya organları tarafından aktif bir şekilde ben desteklendiği kanaatindeyim. Burada Kürtlere yönelik bir saldırı varmış gibi bunun sunulması ve çok senkronize şekilde bu mesajın bütün Batı'daki ana akım medyada bu şekilde işlenmesi burada çok ciddi bir art niyet olduğunu göstermekte. Bizlere de bu ana akım medya maalesef kendi tezlerimizi anlatabileceğimiz yeterli imkanları sunmuyor. Katıldığımız programlardan tecrübemiz pek çoğunda benim bu konuyu işlediğim cümleler özellikle sansür ediliyor, çıkartılıyor. Türkiye'nin terör örgütüyle terörizme karşı bir mücadele verdiği, PKK terör örgütünün bunun Suriye'deki uzantılarının profili nedir, yapısı nedir, nasıl bir terör örgütüdür? Bu konuyla ilgili derinlemesine yaptığımız analizler ve izahatlar tamamıyla sansür ediliyor. Yani burada çok art niyetli, kesinlikle siyasi bir bölücü hedefe doğru verilen bir destek olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Ancak canlı yayınlarda eğer moderatörler sözümüzü kesmezse çok kısa bu konularla ilgili devreye girip belli açıklamalar yapabiliyoruz ama kayda alınmış bir programda kesinlikle bu konuda bizim haklı tezlerimiz sansürleniyor, dinleyiciye, izleyiciye ulaştırılmıyor. Burada tabii medyanın, Batı'daki ana akım medyanın bir takım karanlık odaklarla, şer odaklarıyla ilişkisini de bence masaya yatırmanın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü bir merkezden yönetilen bir dilin, bir siyasetin karşımızda olduğunu da tespit ediyoruz.
Evet, belki programımıza yeni gelenler için bir kez daha hatırlatalım. Kudret Bülbül'le Çeşmi Cihan programındasınız. İki değerli konuğumuz var. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Berat Çonkar ve Orsam araştırmacısı Göktuğ Bey. Belki buradan devam edebiliriz Göktuğ Bey. Göktuğ Sönmez. Yine benzer şekilde Batı'nın bu olayları veriş tarzına bakıldığında kendilerindeki terör örgütlerini dini akımlarla çok ilişkilendirmiyorlar. Amerika'da gün geçmiyor ki orada bir fanatiğin, bir radikalin herhangi bir gerekçeyle saldırısıyla karşılaşılmasın. Pek çok noktada bu çok rahat bir şekilde görülüyor. Kimse bunu Amerikanlıkla, beyaz Amerikan etnisitesiyle ilgilendirmiyor ya da Hristiyanlıkla ya da inancıyla ilgilendirilmiyor. Ama İslam coğrafyasındaki pek çok mesele doğrudan İslam'la ilgilendiriliyor ve ılımı İslam mesajıyla birlikte veriliyor. Aslında daha sonra belki bir konumuz da bu olacak. Dünyanın karşı karşıya olduğu şey bugün ılımlı İslam değil. Çünkü İslam coğrafyası güç olarak dünyayı tehdit edebilecek bir potansiyele sahip değil. Son yüzyıla bakıldığında dünyaya iki savaş armağan eden ya da dünyayı iki savaşla karşı karşıya bırakan Batı'nın algısı. Dolayısıyla belki ılımlı Batı ihtiyacı var dünyanın daha fazla. Bu perspektiften İslam'ın terörle sürekli birlikte anılması propagandasını nasıl karşılıyorsunuz?
Şimdi tabii burada öncelikle şunu ortaya koymak oldukça önemli. Bugün Avrupa açısından da bu geçerli, Amerika açısından da geçerli. Ciddi bir yükselen aşırı sağ akım olduğunu biliyoruz. Bu insanların Müslümanlara karşı ciddi bir baskı yapma noktasında bir iradeleri olduğunu görüyoruz. Bunun tabii ki toplumda doğal bir refleks doğurması mümkün. Ama öte yandan baktığımızda eğer bir terör saldırısı bir beyaz Avrupalı ya da Amerikalı tarafından gerçekleştiriliyorsa bunun adı terörizm olmuyor. İşte cinnet ya da akli problemler noktasına getiriliyor. Halbuki mesela Norveç örneğinde baktığımızda Breivik davasının dosyaları bize şunu çok açık belli ediyor ki burada bir manifesto var, burada ciddi bir aşırı sağ tavır var, bir ırkçı tavır var. Evet, ve bu tam anlamıyla terörizm tanımına uyan bir nokta. Aynen. Ve bugün de bu anlayışı takip eden Avrupa'da pek çok grup var. Noktayı savaşı İslam'laymış gibi gösterme meselesinde bir ciddi basın gücünün kullanıldığını ve bu terör saldırılarının görünürlüğünün ciddi anlamda arttırıldığını söylemek mümkün. Bu noktada önemli bir şey var belki kavramsal anlamda ve İslam'la ilgili meselede aslında değerlerimize, medeniyetimize ve hassasiyetlerimize iki yanlı bir saldırı olduğunu söylemek mümkün. Bir yandan Batı işte cihat gibi kavramları, dinin içerisinde olan kavramları terörizmle eşleştirerek kavramları yıpratma yoluna gidiyor. Evet. Bir yandan terör örgütleri bu kavramları tekellerine almaya çalışmak suretiyle de aynı şekilde kavramlara zarar veriyor. Dolayısıyla aslında Türkiye gibi İslami algısı gayet oturmuş ve geleneksel tavrı gayet net olan ülkelerin bu anlamda İslam'ı da doğru anlatma noktasında ciddi bir çabası olması gerekebilir. Burada tabii ki bu iki cepheye karşı da bu anlamda bir fikirsel savaş verilmesi gerekli. Çünkü bilgi güçtür dediğimizde bilgiyi oluşturan zaman içerisinde kelimeler, çalışmalar, düşünsel dünyamızı şekillendiren noktalar bunlar. Dolayısıyla bu savaşın önce bir savaş olduğunu algılamak ve bununla ilgili mücadele yöntemlerini incelemek gerekiyor. Aksi takdirde işte biraz da önceki soruyla bağlantılı olarak mesela New York Times'ta işte geçen hafta zannederim yayınlanan bir işte YPJ sözde komutanının bir yazısı vardı. Kadınların YPG içinde ne kadar etkin olduğu, ne kadar değerli olduğu ve ondan birkaç gün sonrasında da işte bir YPG'ye bağlı kadının intihar saldırısıyla bir tabii bu düzmece bir haberdi ama bir Türk tankını imha ettiği gibi. Böyle önümüzde bir yanda propagandayla güçlendirilen bir mesela YPG mesajı var. Bir yanda da aynı propagandanın İslam üzerinde bir savaş açtığını görmek mümkün.
Evet. Biraz yüzyıllık perspektiften baktığımızda az önce de ifade ettim. İnsanlık gerçekten çok acı iki savaşla, iki can savaşıyla karşı karşıya kaldı. Belki ilk başlarda bu bir emperyalizm savaşıydı. Başka ülkeleri sömürme adına başladı ama gelinen noktada bundan en az başka ülkeler kadar, masum coğrafyalar kadar Batı coğrafyası da zarar gördü. Bütün Avrupa yıkıldı. İşte Berlin'in durumunu biliyoruz. Bölündü, parçalandı. Daha sonra komünizm tehdidiyle yıllarca baş etmek durumunda kaldı. Dolayısıyla şimdi tekrar aynı yolda hareket etmek, benim terörüm iyidir yaklaşımıyla başka ülkelerde terörü desteklemek, yakın zamanda bunca gözyaşı acı vermişken sağduyulu insanlar bunu görmüyorlar mı? Sayın Vekilim siz de isterseniz devam edelim. Böyle bir yaklaşım dünyayı nereye götürür? Eğer diğer ülkelerde, bölgesel ülkeler ya da periferi ülkeler, çevre ülkeler de Batı'daki yaklaşımı benimselseler, benim terörüm iyidir diye terörü kendilerine yakın terörü destekleseler dünya nereye gider?
Tabii çok önemli bir husus bu dile getirdiğiniz husus. Kesinlikle bu dünyayı kaosa götürür. Kan, gözyaşı, çatışma, sefalet her türlü sıkıntıya götürür. Batı'da bizim gördüğümüz kadarıyla sağduyulu kesimler tabii ki mevcut. Fakat bunların sorunu biraz önce de bahsettiğim gibi ana akım medyada veya büyük siyasi partilerde bunların bir hakimiyeti veya gücü çok fazla yok. Daha periferide kalıyorlar, daha dışarıda kalıyorlar. Ve Türkiye'de verilen mücadele gibi bir çok cesur bir siyasi mücadeleyi verip de bu ülkelerde bu değerler üzerinden siyaset geliştirilebilen siyasetçileri henüz görmüyoruz. Belki bu zaman içerisinde gelişecektir, böyle bir ümit olabilir. Fakat mevcut durumda maalesef ki hakim olan siyasi kadrolar biraz önce bahsettiğimiz gibi dar bir çevrenin, elit bir çevrenin çıkarları açısından siyaseti kurguluyorlar ve bu çerçevede de kendilerinin menfaatine olan eylemleri yapan, işlemleri yapan terör örgütlerini bir anlamda kollayarak tamamıyla değerlere ve prensiplere ihanet eden bir pozisyonda kalıyorlar. Bu ne getiriyor? Tabii ki şimdi biz Avrupalı siyasetçilerle konuştuğumuz zaman pek çok özellikle parlamenter düzeyinde birçok parlamenterin şu tespiti yaptığı görülüyor. Evet, terör örgütleri şu anda alan buluyor. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da olan çatışmalardan. Buralarda insanlar mağdur oluyor, zulme uğruyor ve tabii ki bu göçü tetikliyor ve Avrupa'ya yönelik olarak da çok ciddi bir göçmen akımı var. İşin tabii göç boyutu, Avrupa'nın bunlara bakışı boyutu bir yana, burada ciddi bir güvenlik tehdidi olarak da Avrupalılar şimdi bunu yaşamaya başladılar. Aslında bu Orta Doğu'da İslam coğrafyasında yaşatılan bu kaos ve kargaşanın bir noktada gelip Avrupa'yı, Batı'yı da vurduğunu, bir noktadan sonra radikalleşmeyle birlikte, terör eylemleriyle birlikte Avrupa'nın, Batı'nın güvenliğini de tehdit ettiğini gören siyasiler var. Burada özellikle son dönemde Mısır darbesinden sonra özellikle bu süreç daha da koyulaştı. İslam coğrafyasında veya Orta Doğu'da demokratik siyasal zemini destekleyen politikacıların, siyasetçilerin tekrardan kabuklarına çekildiklerini ve çok fazla ses çıkaramadıklarını görüyoruz. Çünkü çok ciddi bir baskı uygulanıyor. İşte Müslüman kardeşler ve bununla birlikte onların meşru siyasal parti olarak siyasette yer alan partileri bir anlamda terör örgütü olarak göstermeye çalışılıyor.
İsmail Haniye için.
Evet, Hamas için, İsmail Haniye için. Yani burada çok ciddi bir kara propaganda üzerinden Batı'da bir baskı oluşturuluyor. Medya kanalları üzerinden, siyasi kanallar üzerinden. Bu yüzden sağduyulu kesimler de biraz bu baskı nedeniyle, biraz da belki tam cesaretle hareket edemedikleri için bildikleri pek çok hakikati şu aşamada savunamıyorlar. Ama şunu ben görüyorum, özellikle NATO Parlamenter Asamblesi içerisinde son dönemde biz açıktan eleştirel bir tutumla haklı olduğumuz noktalarda tezlerimizi savunduğumuz için özellikle Avrupa'daki, NATO içerisindeki bir takım küçük, daha küçük boyutlu ülkelerin bize yakınlaştığını, bizimle birlikte bazı eleştirilerini söyleme cesaretini göstermeye başladıklarını da ben son dönemde görmeye başladım. Bu güzel bir gelişme. Ama bunun yanında da Rusya'nın Avrupa üzerindeki etkisi üzerinden de Batı'nın çok ciddi bir zemin kaybettiğini de görüyoruz aslında. Böyle bir sorun da yaşanıyor şu anda Avrupa içerisinde özellikle. Bu kaygıyla birlikte belli ülkelerin, isim de verebilirim, Polonya, Macaristan, Bulgaristan gibi ülkelerin Batı değerlerinden ve Avrupa'daki bu tekelci siyasi anlayıştan uzaklaşarak Rusya'ya yakınlaşmaya başladı. İşte son dönemde Sırbistan'la yaşanan sorunlar oldu. Makedonya, Karadağ'la ilgili sorunlar oldu. Yani Avrupa içerisinde aslında ciddi çatlamalar da başladı. Bu açıdan bakıldığı zaman ben Avrupa'nın zaman içerisinde farklı bir dengeye doğru evrileceğini düşünüyorum. Bu yapıyı devam ettirmek mümkün değil. Yani bu tekelci ve sadece kendi menfaati üzerinden teröre, dünyaya bakışı bir anlamda konumlandıran bu anlayışın bu şekilde devam etme imkanı olmadığını düşünüyorum.
Siz ikili ilişkilerde bizatihi şahit oluyorsunuz, etkilerini gözlemliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye son zamanlarda sesini çok net bir şekilde yükseltiyor. Bunun, sizin de ifade ettiğiniz tutumun Batı'da çok daha büyük rahatsızlık oluşturduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü Türkiye bunu söyleyebilecek bir ülke. Niye? Hı. Demokrasi içerisinde seçilmiş bir hükümet bunu söylüyor. Tabii. Yöntem olarak halkına dayanan bir lider bunu söylüyor. Böyle olunca hem yöntem hem de yönetim olarak meşru bir iktidar bunu söyleyince ve bugünün değerleri içerisinden bunu söyleyince tabii ki bunun gerçekten yıpratıcılığı çok daha fazla oluyor. Örneğin artık belki vefat ettiler ama Libya lideri Kaddafi'nin ya da Saddam'ın bir eleştiri yapmasının ne türlü karşılığı olabilir ki? kendi ülkesinde meşruiyeti olmayan ya da bugün pek çok isim vermeyelim bazı ülkelerde olduğu gibi Batı desteği olmasa yaşayamayacak olan antidemokratik hükümetlerin eleştirilerinin ne değeri ne karşılığı olabilir? Hani ilacın olsa başına sür denildiği gibi. Dolayısıyla Türkiye'nin demokratik yönetimi, halkına dayanması, meşru bir yönetim olması doğal olarak sözüne çok ciddi bir şekilde güç ve değer veriyor.
Burada bir noktayı eklemek istiyorum. Çok önemli bir husus. Türkiye'nin bu konudaki duruşu ve söylemleri aslında Batı'daki ikiyüzlülüğü ve çifte standardı deşifre edip de bütün dünyaya bunu sergilediği için de aslında çok büyük bir rahatsızlık hissediyor bu Batı'daki elitler. Çünkü kendi değerleriyle çeliştikleri, aslında demokrasiyi işte Mısır darbesi örneğini çok net olarak verebiliriz. Benimsemedikleri, sadece çıkarları çerçevesinde bunu kullandıkları ortaya çıkıyor ve bu konularla ilgili de aslında dünyaya söyleyebilecekleri bir sözleri olmadığı anlaşılıyor. Ve jeopolitik anlamda bakıldığı zaman Türkiye'nin etki alanının bu meşru hukuki siyasi söylemlerle birlikte genişlemesi elbette ki Batı'yı öz eleştiriye yöneltmek durumunda. Ben bu öz eleştiriyi aslında Batı'nın bir an evvel yapması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa kendileri açısından problemlerin gitgide büyüdüğünü görüyoruz.
Sadece kendileri için olsa belki, evet. Ama gerçekten bu içe kapanan, bu benim terörüm iyidir yaklaşımı sadece Batı'yı değil, dünyayı çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor.
Mutlaka.
Son 100 yıl bunun görmesi için yeterince acıyı ortaya koydu, gözyaşını, yeterince ölümü, mağduriyeti ortaya koydu ama maalesef bu hala görülemiyor. Belki sizler de Göktuğ Bey bir şey eklemek istersiniz.
Bu noktada bir şey eklemekte belki fayda var. Yani Türkiye'nin konumunun bu anlamda gücünü de gösteren mesele, Batı'nın bu anlamdaki aslında hatasını ve belki ikiyüzlü tavrını da gösteren mesele. Şimdi baktığımızda Birleşmiş Milletler çatısı altında Küresel Terörle Mücadele Forumu kurulmuştu. Ve Amerika ve Türkiye bunun eş başkanlarıydı. Türkiye buna ciddi bir katkı sağladı. Arkasından yabancı terörist savaşçılar meselesi, IŞİD'le en çok gündeme gelen mesele buydu. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler kararının çıkmasında da 2178 sayılı kararın çıkmasında Türkiye'nin çok aktif bir rolü olmuştu. Bunların ötesinde işte Brüksel'deki ve Paris'teki saldırılara bakıldığında Türkiye istihbari bilgileri bu saldırganlarla ilgili öncesinde muhatap devletlere de iletmişti. Yani dolayısıyla bir yandan Türkiye'nin terörle mücadelesinde gerekli destek bulunamıyor ama kendilerinin güya asıl gündemlerinde olan mesele eğer IŞİD meselesi ise Türkiye'nin bununla ilgili sağladığı katkılar, bununla ilgili yaptığı uluslararası işbirliği noktasında da ciddi bir karşılık alamadığını görüyoruz. Yani Türkiye'yi işte zaman zaman fazla bir şey yapmamakla vesaire itham eden bu ülkelerin Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ciddi uluslararası çabaların ve işbirliği hareketlerinde karşılığında ciddi bir tavır gösteremediğini, kimi zaman geç kaldığını, kimi zaman önemsemediğini görüyoruz. Şimdi mesela bu Katipir'in açıklaması itibariyle düşünüldüğünde de eğer IŞİD sizin için öncelikli mesele ise bizim şunu deme hakkımız belki de saklı. Fırat Kalkanı Harekatı birincil olarak IŞİD bölgesiyle alakalıydı. Orada herhangi bir koalisyondan destek görmüş değiliz ciddi anlamda.
Doğru.
Dolayısıyla o zaman geriye dönük de bunun bir sorgulamasını yapmakta fayda var Batı adına.
Elbette bu konularda ne kadar eleştiri ortaya koysak azdır ama evet. Esasında herhalde bize de, Türkiye'ye de, Türkiye'li entelektüellere de, aydınlara da, düşünürlere de sorumluluklar düşüyor. Burada şunu sormak istiyorum. Biz gerçekten üzerimize düşeni yapıyor muyuz? Türkiye küresel aktörleri, uluslararası toplumu terörle daha fazla işbirliğine ikna etmek için daha fazla neler yapabilir? Bu konuda devlet dışı aktörler, akademisyenler, gazeteciler, entelektüeller ne tür katkı verebilir? Ben aynı zamanda dış yayınlar için haftalık yazılar da yazıyorum. Sağ olsun onlar da birçok dile çeviriyorlar. Bu haftaki makalemin konusu küresel aktörlerle bölgesel sorunlar nasıl çözülemez şeklindeydi. Türkiye çok büyük bir ülke gerçekten tarihsel birikimiyle bölgesel pozisyonunda oldukça önemli bir ülke. Fakat Türkiye'nin düşünce iklimi maalesef dış dünyada yeterince bilinmiyor. Yeterince gözlemlenemiyor. Dolayısıyla bu konulara Türkiye'den çok daha güçlü eleştiriler, güçlü pozisyon alışlar, güçlü sesler çıkması gerekiyor diye düşünüyorum sivil toplumdan, akademiyadan. Bu konuda daha fazla neler yapılabilir Sayın Vekilim?
Elbette öncelikli olarak mevcut platformların etkin bir şekilde kullanılması lazım. Yani bu akademi açısından da geçerli. Makaleler olabilir, efendim sempozyumlar olabilir, çalıştaylar olabilir. Yani bu anlamda elimizde olan üniversitelerimiz, enstitülerimiz yoğun bir çalışma ve faaliyet içerisine girmesi lazım. Çünkü bu Türkiye açısından öncelikli bir konu. Ve şu anda yürüttüğümüz mücadele açısından bakıldığı zaman hem bölge hem dünya açısından en hassas konu olarak görebiliriz. STK'larımız bu anlamda kaynaklarını daha fazla bu alana bence yönlendirme durumundalar. Aynı şekilde medya organlarımız daha fazla bu konularla ilgili yayınlar yapmalı. Bu konudaki imkan ve kapasitelerini geliştirmeye, daha fazla uluslararası networklere ulaşmaya çalışmalıdırlar. Bizler parlamenterler olarak parlamenter diplomasi anlamında elbette ki bulunduğumuz zeminleri daha etkin şekilde kullanma konusunda çaba içerisinde olmalıyız. Uluslararası medyaya çıkma konusunda, buralarda belli programların yapılması konusunda daha aktif çabalar içerisinde olunması lazım. STK'larımızın yanında düşünce kuruluşlarımız, araştırma merkezlerimiz elbette ki herkesin bir seferberlik duygusu içerisinde bir anlamda sahada bu işi yürüten askerimiz, polisimiz, istihbaratımızla birlikte bizler de aynı seferberlik duygusunu hissederek dünyada da bizimle gönüldaş olan bütün insanların da beklentilerini karşılayacak bir seviyede, yoğunlukta çalışmalarımızı bu duyguyla yapmamız lazım diye düşünüyorum. Kaynaklar biraz daha fazla buraya yönlendirilmeli ama elimizdeki potansiyeli de daha iyi kullanmak için, daha etkin çalışmalar yapmak için de bir gayret içerisinde olmalıyız.
Göktuğ Bey, aynı soruyu size sorsam, siz de İngiltere'de master doktora yaptınız. Dolayısıyla batılı düşünce iklimini biliyorsunuz. Ne şekilde etki edilmesi, nüfuz edilmesi gerektiği konusunda bir birikiminiz var. Bu konularda devlet dışı aktörlerle daha yakından çalışmak açısından neler yapılabilir?
Tabii şimdi öncelikle bir yandan da akademisyen kimliğim olması itibariyle konuşmakta belki fayda var. Akademisyenlerin ciddi anlamda bu milli hassasiyete, bu duruşa sahip olarak bir üretim ortaya koyması, akademik iklimi ve literatürü mümkün mertebe bu batı dominant pozisyonundan çıkarmak için çaba sarf etmesi gerekli. Bu yayınlarda da uluslararası standartların tutturulması inandırıcılığımız adına da oldukça önemli. Öte yandan tabii STK camiasına baktığımızda bizim ORSAM olarak da zaten Birleşmiş Milletler ve AGİT'le olan temaslarımız neticesinde biz bu konuyla ilgili özellikle toplantılarda yer almaya ve Türkiye'nin sesini, hassasiyetini anlatmaya çalışıyoruz. Bunun yanında kendi konferanslarımızı, sempozyumlarımızı düzenleyerek yabancı misyonların da katılımıyla yüksek düzey katılım sağladığımız etkinliklerimizle bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu tabii ki yeterli olduğunu bugün adına söylemek mümkün değil. Yeterli olsaydı zaten bu bilgi iklimindeki durum bu noktada olmazdı. Elbette arttırılması gerektiğini düşünüyorum bu noktada. Yabancı partnerlerin belki bulunması ve onlarla beraber daha geniş networklere ulaşım oldukça önemli bu noktada. Ya bu bağlamda baktığımızda evet, yapmamız gereken oldukça fazla iş var ama bir potansiyelimizin olmadığını söylemek mümkün değil. Dolayısıyla üzerine daha kesinlikle, çok çalışarak ciddi bir bilgi dünyasında o havuz içerisinde etkinliğimizi arttırmak noktasında bir mücadele verilmesi gerektiğini söylemek mümkün.
Az önce de ifade ettik. Türkiye gerçekten tarihsel birikimi, bölgesel konumu ve yetişmiş insan gücü açısından oldukça değerli bir ülke.
Aynı zamanda diasporamız da bu
kesinlikle
anlamda çok
zengin. Diasporası, soydaşları, akraba topluluklarla oldukça deneyimli bir ülke. Bazen ben doktorada derslerde de ifade ediyorum. Biz ilk seçimimizi 1876'da yaptık. Evet. İlk demokrasi deneyimimizi 1876'da gerçekleştirdik. Dolayısıyla pek çok ülkenin tarihinden eski. Böylesi bir deneyim var ama bu deneyim yeterince maalesef Türkiye dışına aktarılamıyor. Bu anlamda Türkiye hak etmediği düşünce iklimi açısından bir kapalılık içerisinde. Herhalde bu konuda çok fazla yapılması gereken çalışmalar var. Her birimize çok önemli görevler düşüyor. Sayılı vakit çabuk tükeniyor değerli konuklar. Ağır ağır toparlıyoruz. Son sorumuzu Göktuğ Bey'e size sorayım. Son sözü de sayın vekilimizle vermiş olalım. 160'tan fazla ülkede şu an dinleniyoruz. Dinleme imkanına sahip insanlar. Elbette kurumlara, elbette kuruluşlara, devlet içi ya da dışı aktörlere pek çok görevler düşüyor. Ama şu an bizi kendi hallerinde dinleyen dinleyicilerimiz için bu konuda ne önerirsiniz? Onlar ne tür katkılar verebilirler?
Bu noktada belki şunu değerlendirmek lazım. İletişim anlamında yeni bir dönemi yaşadığımız günler netice itibariyle. Özellikle sosyal medya itibariyle ve Türkiye'ye yönelik dezenformasyon çalışmalarının da buradan oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Evet. Bu YPG örneği bunun en iyi örneklerinden biriydi aslında bunu göstermesi anlamında. Dolayısıyla devlet kurumlarına belki işte erişimi olmayan ya da bir diaspora olarak ciddi bir STK olarak hareket edemeyen bireysel olarak eyleme geçecek insanlar için de sosyal medyanın, iletişim araçlarının etkin kullanımı ve bilgi akışını mümkün mertebe en azından dengeli bir noktaya getirme noktasında çaba sarf etmeleri, bu konuda çalışan akademisyenlerin ya da STK'ların çalışmalarını yayıcı şekilde hareket etmelerinde ve bulundukları ülkelerde propaganda güçlerini onların da kullanmasında fayda görüyorum.
Sayın Vekilim, son sözü size verelim.
Tabii şunu söylemek lazım. Biz Türkiye'de verdiğimiz mücadele, biz hakkın, hukukun, adaletin, vicdanın sesi olmak için bütün dünyada bir ideale sahibiz. Ve bütün çabamız burada yanlışın, şer odakların ve kara propagandanın bir şekilde durdurulması ve insanlığın hayrına, o insanların selametine yönelik olan faaliyetlerin bütün dünyada güçlenmesi, üstün gelmesi. Biz bunun için çaba gösteriyoruz. Bu çerçevede bizi dinleyen bütün kardeşlerimize şu mesajı vermek isterim. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, bu değerlerin, hakkın, hukukun, adaletin, meşruiyetin, vicdanın, adaletin yanında dursunlar ve kendi bireysel imkanlarıyla da bu dava için, bu ideal için çaba sarf etsinler. Her birimiz bu noktada kendi üzerimize düşen görevi yaptığımız zaman bu bir çığ gibi büyüyecektir ve bütün dünyanın, bütün dünya sathında çok farklı bir etkiye sahip olacaktır. Bizim umudumuz bu sözün büyütülmesidir. Bu söylemin her birey bazında geliştirilmesidir. Bu sonrasında siyasete de, devletlerin yönetimine de sirayet edecektir. Ve inşallah özlediğimiz o adil ve refah içerisinde olan toplumlar, inşallah bu idealler gerçeğe kavuşacaktır, gerçekliğe erecektir diye düşünüyorum.
Bu temennilere tabii ki eminim bütün dinleyicilerimiz de içtenlikle katılıyordur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de programımızı burada bitirmiş olduk. Çok hızlı geçiyor, farkındayım. Belki daha fazla zaman olsa daha fazla konuları konuşabileceğiz. Bugün iki konuğumuz vardı. Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grup Başkanı, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ahmet Berat Cönkar ve Orsam Araştırmacısı Sayın Göktuğ Sönmez. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız ve katılımlarınız için. Görüş ve önerileriniz için sosyal medya adreslerimiz Facebook ve Twitter çeşmicihan.tr, kudretbulbul.tr@gmail.com. Bizi dinleyicilerimiz aynı zamanda Türkiye'nin Ses Radyosu.com adresinden de canlı olarak dinleyebilirler. Türkiye'nin Ses Radyosu Afrika'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya, 160'tan fazla ülkeye yayın yapıyor. Her neredeyseniz Türkçenin güzel insanlarıyla haftaya tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.